Ayrım 16, Sen Kimsin Çiğdem Anad, sayfa 166. Yıldırım Alev. Yıldırım muhafazakar çevrelerle bağlantı kuran müdürlerinden yavaş yavaş iyi neticeler almaya başlamıştı. İptal edilen işlerin bir kısmı geri dönmüştü. Tabii karşılığında bazı vakıflara sürekli yardım yapacakları sözünü vermekle kurtarılamamış yüklüce miktarı hemen nakit vakıflara bağışlamak zorunda kalmıştı. Hiç değilse kazancının kalanını kurtarmıştı. Karının kayda değer bir kısmını rüşvet adını koymadan yardım niyetine dağıtmayı kabul etmeyenlere işi sürdürme hakkı tanımıyorlardı. İtiraz etme, kafa tutma şansı yoktu. Yardım paralarının kimlere peşkeş çekildiği ile ilgilenmek zaten mümkün değildi. Aman canım, dün ihaleleri almak için rüşvet veriyorduk. Bugün daha fazlasını derneklere, vakıflara dağıtmakta o kadar sakınca yok. Dün köşeleri tutanların cebine giriyordu. Bugün de köşeleri yeni kapanların cebine giriyor, diye düşündü Yıldırım. Dilenen ve dilendirilen kesimin büyümesini ülkeyi nereye sürükleyeceğine kafasını yoramazdı. Dilenciydi zaten bu millet. Parayı alan çekiştirildiği her yere giderdi. Fedakar köy öğretmenleri, komşunun üzümüne çöpüne bakmayan memurlar, fabrikadan çıkarılan arkadaşlar için açlık grevine giden işçiler tarih kitaplarında kalmıştı. Gelecek nesillermiş, ülkenin geleceğiymiş, onu ilgilendirmez. Yarın kıyamet de kopabilirdi. Kim bilir? Kim bile bilirdi bir gün herkes ölecek. Şu ana kadar bakılmalıydı sadece. Oya'ya duyduğu heyecan da geçmişti. Şimdi yeni heyecanlar bulmalıydı. Telefonu çaldı. Arayan Tanya'yı sepetleyip gönderdikleri yeni ev sahibiydi. Neden arıyordu ki onu? Buğulu sesiyle lafı kıvırmadan mevzuya giren Alev, hizmetçi hakkında buluşup konuşmak istiyordu. İçinden eyvah, dışından hemen görüşelim dedi. Birkaç saat sonra bir otelin lobisinde buluştular. Lobideki kuytu masaya önce Yıldırım gelip oturmuştu. Baş belasını def ettikleri evin sahibini kapının eşiğinde görmüştü, hatlarını hatırlıyordu. Boynundaki fuları savurarak gelen, adımları hızlı, boynu dik, delice bakan kadını uzaktan tanıdı, ayağa kalktı. Hanım hitabına hiç gerek duymadan Alev diye seslendi. Alev yaklaştı, elini uzatarak merhaba Yıldırım dedi. Oturur oturmaz şarap sipariş eden Alev hemen söze girerek hikayeyi anlattı. Cihat'a haddini bildirmesini istedi. Yıldırım hiç tasalanmamasını söyleyerek Alev'i rahatlattı. Karınlarını doyurdukları kapılara ihanet eden, iftira atan bıçkınlar kıymetli zamanı fazla alamazdı. Mevzu anlaşılmıştı. Hemen çözülecekti. Başını fazla bağladı. Kapıcılarla, hizmetçilerle harcayacak vakti yoktu. Sonra saatlerce ne konuştuklarını, otelden çıkıp Kız Kulesi'ne nasıl gittiklerini, motorla kıyıya dönerken yağmurda kalıp sırılsıklam ısınmalarını, bir kafeye sığınmalarını, yağmur dinince kaldırımdaki banka oturup balık ekmek yemelerini, gülmekten karın kaslarının ağrımasını, sabah uyandıklarını hayal meyal hatırladılar. Otel odasındaki yatakta gözlerini açtıkları anda birbirlerini görünce korktular. İkisi birbirine "Sen kimsin?" diye sordu. İkisi de sustu. Sevişmişler miydi acaba? Yıldırım'ın pantolonu Alev'in eteği üzerindeydi. Sevişmişler miydi? Kilotları ıslak değildi. Ne yapmışlardı hatırlamıyorlardı. İkisi de birbirinden kaçmak istemedi. İkisi de soru sormadı. İkisi de utanmadı. İkisi de gülmek için bir laf bekliyordu. İkisi de saate baktı, aldırmadı. Tavanı seyrediyorlardı. Sabit, kıpırdamadan duruyorlardı. Alev acıktım dedi. Gülmek için bu laf yetti. İkisi de dakikalarca süren gülme krizine girdi. Gülerken yatakta itiş kakışa başladılar. Birbirlerini yataktan düşürmek için boğuşuyorlardı. İkisi de yere düştü. Emekleyerek kovalamaca oynadılar. Birbirlerini popolarından ısırttılar. Güldüler, güldüler, güldüler. Alev kaçtı. Tuvaletin kapısını kilitledi. Çişini yaptı. Yıldırım onu kapı deliğinden seyretti. Alev seyredildiğini fark etti. Kapı deliğini kalçasını dayadı. Yıldırım otel odasındaki masanın üzerine duran vazodan çiçeği kaptığı gibi çiçeğin sapını kapı deliğinden geçirerek kalçaya sapladı. Alev duşun hortumunu çekebildiği kadar çekip kapıyı aniden açarak tazyikli soğuk suyla Yıldırım'ı ıslattı. İkisi de pes etmeden üstlerindeki kıyafetlerle küvete girdiler. Şampuanları saçlarına, vücutlarına döktüler. Küveti doldurdular. Soyunmadan elleri ayakları sarmaş dolaş küvete yattılar. Susarak serin suda durdular. Birbirlerinin yüzlerine gözlerine diktiler. Üşüyüp çeneleri tak tak vurana dek yüzlerini incelediler. "Ben acıktım," dedi Yıldırım. Tekrar gülmeye başladılar. Kıyafetleri sırılsıklam, Nasıl çıkacaklardı odadan? Yıldırım ıslak pantolonun donunu çıkarıp çırılçıplak kalırken Alev onu izledi. Yıldırım kurulanıp vücutçu olamam mı diye pazılarını şişirerek bornoza sarınıp ayakkabılarını giydi, otel odasından çıktı. Nereye gitmişti? Alev odadan ıslak kıyafetleriyle çıkabilecek miydi bilmiyordu. Sırsıklam eteğinin donunu çıkarıp sıktı, kaloriferi astı, kurulandı, yatağa uzandı. Cep telefonuna baktı. Kerem aramamıştı, hem de hiç. Yıldırım'ın telefonunu buldu, yerde baktı. Bahar aramıştı, hem de 30 kere. Telefon sessize alınmıştı. Çalma sesini duymamışlardı. Bahar belli ki alışık değildi kocasının gece gelme işine. Belli ki olağanüstü bir geceydi. Kerem ise herhalde vazgeçmişti kendisinden. Öldü mü kaldı mı merak bile etmediğine göre. Belki o da İnci ile uzun bir gece geçirmişti. Kim bilir, umurunda değildi artık. Yürüdüğü yol nereye kıvrılıyorsa sürüklenip gidecekti. Kimdi bu Yıldırım? Hovarda mıydı, çapkın mıydı? Serseri miydi, maceracı mıydı? Karısını seviyor muydu? Çocuğu için idare mi ediyordu? Odanın kapısı aniden açıldı. Yıldırım elindeki büyük paketlerle girdi. Oteldeki dükkanlardan alışveriş etmişti. Paketleri yırtıp açarak Alev'e aldı, kıyafetleri çıkardı. Sen kıpırdama, ben giydireceğim seni diyerek önce dantel mor külotu ayağından geçirdi. Sonra kısa eteği giydirdi. Bacaklarını seyrederken göğüslerine geçti. Mor sütyeni sırtında ilikledi. Gömlek düğmelerini ağır ağır ilikledi. Vücut ölçülerini kalçasından belinden göğsüne kadar doğru tahmin etmişti. Kapı açıldı. Sipariş etti. Kahvaltı gelmişti. Tabii önce şampanya patlattı. Hoş geldin hayatıma. Köpükler yerlere aktı. Köpükleri Alev'in dudaklarına sürdü. Köpüklü dudakları öptü. Aynada aksini gören iki kişinin öpüşmesi uzun upuzundu. Öpüşmelerin ardından seninle işimiz çok diyerek otel odasından çıkıp gitti Yıldırım. Alev iki kadeh daha şampanya içtikten sonra evin yolunu tuttu. İlk defa boşanmayı düşündü. Evliliği bitmişti. Aile düzeni dağılmıştı. Neyi sürdürecekti ki? Tek sorun nasıl para kazanacaktı? Hangi işte çalışabilirdi ki? Yaşı 40'ı geçmiş, mesleksiz, tecrübesiz birini kim işe alırdı? Boşanma davası açsa alabileceği nafaka kaç yıl geçindirebilecekti ki onu? Oğlunu ne yapacaktı? Gencoya kim bakacaktı? Annesini tahammül edemiyordu. Çocuğu büyüyene kadar evini sürdürmeye mahkum muydu? Boşansa Kerem ertesi gün İnci ile evlenmez miydi? Gece boyunca eve gitmemesine rağmen aramayan, merak etmeyen bir koca arkasına bakmadan başkasına koşmaz mıydı? Eve vardığında Kerem'in de gece eve gelmediğini öğrendi. Cep telefonundan aradı, kapalıydı. İş yerinden aradı, bulamadı. Kocasının gece gözaltına alındığından hala haberi yoktu. Birkaç saat sonra Fırat arayıp Kerem'in tutuklanmaması için uğraştıklarını söyledi. Kerem Ahmet ağabeyi kurtarmaya çalışırken polislerin dinleme anına takılmıştı. Gözaltına Ahmet ağabeyle bağlantılarını sorguluyorlardı. Kerem gözaltına alınca iki telefon hakkından birini Fırat, diğerini İnci için kullanmış, onları aramamıştı. Küllütmez iş adamı Alev'in olaydan habersiz olmasına çok şaşırdı. Fırat'la hiç özel bedensel bir temas kurmamışlar gibi mekanik ve dostça konuşuyordu. Bazı erkekler Fırat gibi yatak dışında kadınlarla ilgilenmezlerdi. İş hırsıyla biçimlenen beyinleri sertleşme ve boşalma komutunu sadece yatak odasına yaklaştıklarında verirdi. Bir iş başarısının ardından bir yüklü kazancın peşi sıra bir tabur kadına arzu duyarlardı. Bunun dışında sevişmeyi zaman kaybı sayarlardı. Zaten sonuca yönelik bedensel birleşme süreleri kısaydı. Kadının orgazm durumuyla asla ilgilenmezdi. İşleri yoğunken işleri bitmeden karşı cinsin varlığı akıllarına bile gelmezdi. Gelse de bedenleri çalışmazdı. Güzelleri süsseler de hissedip dokunamazlardı. Fırat'ın eşi kocasının işleri bitince eve gelmesi de her gece aynı yatakta uyumalarıyla yetiniyordu. Fırat'ın eşi olmak yüksek kariyer, büyük itibar, yüklü servet gerektiriyordu. Kariyerin, itibarın, servetin sağladığı orgazmı başka hangi uzun süreli sevişme sağlayabilirdi ki? Fırat'ın zevcesinin aklına ben kimim diye bir soru sormak hiç gelmemişti, gelemezdi. O ünlü iş adamının parçasıydı. Daha ne olsun? Fırat'ın teknik mühendis konuşma tarzı Alev'i hiç bozmadı. O da aynı tondan devam etti soru sormaya. Ne zaman serbest bırakırlar Kerem'i? Tutuklanırsa ne kadar kalır cezaevinde? Tahminlerimiz çıkmıyor. Birbirine oltayı attılar mı kimse kurtaramıyor. Yalan üzerine yalan iddianameler hazırlanıyor. Yalanlar basına sızdırılıyor. Toplum yalanlara önce inanmıyor, sonra yalanları tartışa tartışa acaba acaba diye diye yalanlara kanıyor. Alev eşini görüp göremeyeceğini sordu. Fırat İnci avukat kimliğiyle bile göremedi dedi. Alev İnci'nin haberi var mı diye sorunca Fırat güldü. Alev bozulduğunu belli etmemeye uğraşarak bütün gelişmelerde ara beni diyerek telefonu kapattı. Yıldırım gece eve gitmediği için Bahar'ın çıkaracağı kavganın deprem şiddetinde olacağını biliyordu. Yalanın en kuyruklusu da kâr etmezdi. Boşanmak bugüne kadar aklının ucundan geçmemişti. Ayrılığı düşünmek için de ortada pek nedeni yoktu. İlk defa gece boyunca ortadan kayboluşunu nasıl izah edecekti? Acil servise kaldırıldım mı deseydi, Bahar hastaneleri belki polisi de aramıştı. Şu anda kayınvalide, kayınpeder hepsi toplanmış kendisini arıyor, sorgulamayı bekliyorlardı mutlaka. Nefesi aniden kesildi, çıkış yoktu, direksiyonu havalimanına kırdı, torpido gözünü açtı, pasaportu oradaydı. Nereye bilet bulursa oraya uçacaktı, uçtuğu yerden psikolojik bunalım geçiriyorum numarasıyla arardı, karısı da bir sonraki uçakla yanına gelirdi. Hangi uçakla, ne zaman gittiğini kim bilecekti, Almanya'ya uçabilirdi, aklını sevdi, cin fikirliliği için kendini tebrik etti. Alev neyin nesiydi, ruh ikizini mi bulmuştu? Bu aralar ruh ikizi dendi mi, ne pozisyonda olursan ol, nasıl ilişki kurarsan kur, anlayışla karşılanıyordu. Ruh ikizi neyse onu bulmak mucizeviydi, Mavra'ya bak. Çevresindekiler inanıyordu bu Mavra'ya, saygı duyuyorlardı, seslerini kesiyorlardı. Ruh ikizi ilişkisinde de dedikodunun da tadı kaçıyordu. Neyse ne, Alev tam ona uygundu. Her yola girebilecek, gözü kara, aklına estiği yerden hareket eden, deli bozuk biriydi. Evliydi, çocuğu vardı, üzerine yıkılıp kalmazdı. Maceraysa konu, belli ki tam maceraların insanıydı. Ne yapacaktı onu hiç bilmiyordu ama heyecanlı günler geçirecekleri aşikardı. Hesapsız uçuk bir hatunla yatakta tepinmek, küvette boğuşmak, yerlerde emeklemek ne de iyi gelmişti ruhuna. Sokaklarda takla atacaktı onunla. Herhalde ruh ikiziydiler. Almanya bir saat sonra uçak kalkıyordu. Business class'ta yer vardı. Karısına free shop'tan ne bulduysa aldı, uçağa bindi. Viskileri devirdi, derin bir uykuya daldı. Bahar uykusuz merak ve telaş içine geçen gecenin ardından bitkin düşmüşken Yıldırım'ın nihayet aramasıyla soluklanıp evliliğini kurtaracak, büyük savaşçı ruh halini kuşanıp sinir gerginliğini verdiği enerjiyle ilk Almanya uçağına yetişti. Erkeklerin bunalımları, dönem dönem ne istediklerini bilmeyişleri, sıkılmaları, farklı arayışlara yönelmeleri, başka kadınlarla, işlerle, kentlerle ilgilenmeleri, tecrübelerini her alanda geliştirmeleri olağan sayılıyordu. Kadınlar makul sayılan bu yapıyı kabullenirlerse evliliklerini sürdürebilirler, çevrelerinden akıllılıklarına dair övgüler duyarlardı. Bahar aklını kullanarak kocasını dağıldığı yerden toplayacaktı. Evliliğinde mutlu muydu, Yıldırım'dan daha iyisi yok muydu? İstediği hayat tarzını mı sürdürüyordu? Hiç düşünmüyordu. Bahar Almanya uçağına bindiğinde Türkiye'de bile görmediği Türklerle karşılaştı. Başı bağlıların topuklarına kadar uzanan eteklerinin altında burnu açık terliklerden görünen ayaklarındaki kınalı tırnaklara takılmıştı gözü. Susmadan ağlayan bağıran çocukların sesiyle kulakları patlıyordu. Erkeklerden soğan, pastırma, ter kokusu yayılıyordu. Biz Türkler böyle değiliz ki, bu insanlar nereden fırlayıp Avrupa'ya akın ediyorlar? Şunları gören Avrupa tabii ki Türkiye'yi istemez diye söylendi içinden. Burnunu tutarak hostes kabinine gitti. Business class'ta yer bulup koltuğunu değiştirme umudu boşa çıktı. Birkaç saat bu tiplere tahammül etmekten başka çare yoktu. Yanında oturan teyzesi yaşında duran Türk yolcunun küçük çocuğu annesinin memelerini yastık yapıp uyuyunca kadın anlatmaya başlamaz mı? Aklını kaçıracaktı. Kadın 45 yaşında 4 çocuğunu büyütmüş de kucağında uyuyan kumasının çocuğuymuş da kumayı fabrikada çalıştığı için Almanya'da bırakıp beyle memlekete gezmeye gelmişler de çocuğu da okula başlamadığından yanlarına almışlar da falan filan. Kumasından mı kardeşinden bahsettiğini anlamak zordu doğrusu. Doğumlarından itibaren ne buyurulursa itaat eden bu çilekeşlerin kıskanma duygusunu nasıl körelttiklerini akıl sır erdiremiyordu. Okuma yazma bildiği bile şüpheli teyze kılık başkasının çocuğunu bağrına basması, kasketli beyaz sakallı, pastırma kokulu beyine padişah ayrıcılığı bahşetmesi inanılmazdı. Kumasın yanına dönene kadar mahkumu nereye götüreceğini sorarak Bahar'ı bocalattı. Nereye gidiyordu, ne yapmaya gidiyordu? Almanya'da kendisinin de bilmediği bir kuması olabilir miydi? Yok, daha neler. Bütün vücudu karıncalandı. Kıskançlıkla değil, öfkeyle ateş bastı yüzüne. Anında boşanırdı. Hem de bütün malının bülkünü, parasını, pulunu, kuruşuna kadar alarak. Bir ufak şişe şarap istedi hostesten. Hızla içip sakinleşti. Kötü düşünmek kötülükleri beslerdi. İyi düşünmeye zorladı kendini. Free shop'tan şampanya, çikolata almalıydı mesela. Yanında oturanların hiç şampanya içip içmediklerini düşün. Neden Almanlar gibi giyinmiyorlar, yiyip içmiyorlardı? Neyi koruduklarını zannediyorlardı? Almanlara benzemek istemeyenler Almanlardan daha mı güzel, daha mı iyi, daha mı mutluydular? Şarabın sakinleştiriciyle uykuya daldı. Çocukların ağlamasıyla, yanındaki teyzenin dürtüklemesiyle uçağın iniş yaptığını fark etti. Uçaktan inip şampanyayı kaptığı gibi taksiye atladı. Yıldırım verdiği otel adresine doğru yol alırken eşine bağırıp çağırmalı mı, boynuna sarılıp öpmeli mi, ağlayarak perişanlığını mı göstermeli, soğuk uzak durup gözdağı mı vermeli bilemedi. Etkileyici tavır neydi? Elindeki şampanyayı çöpe mi atmalıydı, otel odasından girince patlatmalı mıydı? Yıldırım ise otelin suit odasında göz alıcı bir yemek masası hazırlatmış, Alev'i düşünerek Bahar'ı bekliyordu. Aklından çıkaramadığı Alev'in büyüsünü çözmek için otel odasına kapanmıştı. Alev ile sevişmek istiyordu. Sevişmekten yıllardır sıkıldığını zannederken aniden cezbedilmişti. Tanya'nın tacizi, Şule'nin tahriki, Oya'yla çekilcinin sinema oyunu ile Alev ile sevişme arzusu farklıydı. Belki de bu arzusunu büyütme niyetiyle onunla sevişecekken sevişmemişti. Erkek sevişmekten sıkılmaz, aynı kadından sıkılır derdi arkadaşları. O ise sevişmekten sıkıldığı kanaatindeydi. Hep aynı hareketler, benzer pozisyonlar sıkmıştı. Şimdi ise kan akışı hızlanmıştı. Gençlik yıllarındaki gibi bir kadının zihninde canlandırması, tahrik olmasına yetiyordu. Alev'in adını içinden tekrarlaması bile arzusunu kamçılıyordu. Karısına uyduracağı yalanları peş peşi kuracağına, yatağa uzanmış vücudunun ateşini harlıyordu. Evliliğinin bozulmasından çekinmiyor muydu? Hem çekiniyordu hem çekinmiyordu. O kadar sıkılmıştı ki aynı günlük akıştan. İşi tıkırındaydı, şirket raydan kazara çıktığında bile iki hamleyle sorunlar aşabiliyordu. İş aleminde kanıtlayacağını kanıtlamıştı, bileğini bükmelerinin zorluğunu göstermişti. Boy ölçüşmeye kalkışanlara hadlerini bildirmişti. Namaz da kılardı, oruç da tutardı evelallah. Çocuğu her şeyden daha değerliydi, kızını görmeden nefes alamazdı. Çocuğunun iyi okullarda okuması ve mutluluğu tek amacıydı. Çocuğunu annesine ayırmak sadece çocuğunu hırpalardı, göze alamazdı. Hem neden boşansındı ki? Otel odasının kapısı vuruldu, yataktan hızla kalkıp açtı kapıyı. Sebepkar eşini hasretle sımsıcak kucakladı, bırakmadı, başını narin omzuna dayadı. Bahar kocasının başına büyük bir felaket geldiğini anında ikna oldu. Kadınlar eşlerini kaybedeceklerini hissettiklerinde bütün yalanlara inanmaya ve kocaları dışında her şeyi suçlamaya hazırlardı. Bahar da sevgili eşini derbeleder eden belalarla boğuşmaya hazırdı, dirayetini gösterecekti. Önce çantasını yere fırlattı, sonra şampanyayı patlattı, sofrada hazır bekleyen kadehlerden köpükler akarken içip öpüştüler. Bahar yatağa oturarak en miyavlayan sesiyle sordu, "Neyin var, ne oldu sana?" Yıldırım en inandırıcı sahtekar yüz ifadesi, camları topuyla kıran çocuk mahcubiyetiyle, tokat yerim korkusuyla omuzlarını silkeledi. Bahar, anlatmanı bekliyorum, kızmayacağım, dedi. Yıldırım karısını kafalamanın zorluğundan endişe duyarken hemen gevşedi. Bunaldım, bunaldım hayattan. Neden bunaldın? Her şeyden. Ya benden, kızımızdan? Siz benim her şeyimsiniz, ben kendimden bunaldım. Ne demek bu? Sen çok yorulmuşsun. Başka bir şeyin yok. Çok şükür neyimiz eksik? Haklısın hayatım, hiç konuşmayalım. Sarılıp uyuyalım. Dinlenmeye ihtiyacım var. Yıldırım başını kızını emziren göğüslere gömdü. Bacaklarını kıvırdı. Gözlerini kapattı. Gece ortadan kaybolmasını, Almanya'ya gelişini izah etmeye uğraşmadan, bunalım bahanesiyle işin içinden sıyrılmanın rehavetiyle anında uykuya daldı. Bahar kucağındaki koca adamın kolunu ayağını itemeden, ağırlık altında kıpırdayamadan otel odasını seyrederek bunalımın nedenlerini bulmaya çalıştı. Müstesna işini yalan söyleme ihtimali hiç yokmuşçasına onu mazur görecek mazeretleri kendi üretiyordu. Yıldırım genç yaştan itibaren büyük sorumluluk alarak yüzlerce işçi idare ederek çalışmıştı. İşi eve taşımak için gayret sarf etmiş, babalığını tek gün unutmamış, evin ihtiyaçlarını hep karşılamıştı. O yıldırımdan hep istemişti, istedikleri yapılmıştı. Bir gün işini savsaklamamıştı, bir gün yoruldum lafını duymamıştı. Ah evimin direği, ah öyküsünü katmerleyerek kafasına kurarken o da uyuyakaldı. Sabah uyandıklarında Yıldırım günahını saklamak, Bahar ise affettiğini göstermek için seviştiler. Bahar'ın heyecanını körükleyen yuvasının bozulması korkusuydu. Eşinin kendi kendinden bunalması tehlikeliydi. Hırsını, hedeflerini yitirirse becerme enerjisi hiç kalmazdı. Beceremeyince erkekliğini sorgular, sorguladıkça özgüveni parçalanır, parçalandıkça başkalarını tavlayarak dirilmeye uğraşır. Kocasını kaybetmemek için onun heyecanlarını canlandırmalıydı. Bahar otel odasını yerden tavana kadar uzanan aynasına bakarak memelerinin sarkıp sarkmadığını sordu. Yıldırım bakmamıştı ki. Alev'in süt yeni giydirdiği an geldi gözünün önüne. Memeleri büyüktü, dik miydi, sarkık mıydı hatırlamadı. Hatırladı, memelerini zor sırdırdı. Mon sütyenin gömleği gerginleştirerek düğmelerini zorlaması ve hiçbir şeyi umursamayan hatunun kısa eteğiyle otel odasının camına dayanması, dışarıdan bakanlara kendini gösterme arzusu, seyredilme ihtimalini aldırmayışı tam tersine seyredilmek istemesiydi. Alev ile bir kulüpte pistin ortasında yüzlerce kişi seyrederken birlikte soyunabilirler miydi? Paylaşabilecekleri ortak haz onları seyreden yüzlerce kişiyi tahrik edebilir miydi? Yıldırım Amerika'da gittiği bir gece kulübünü hatırladı. Onlarca stripizcinin tribünlerde oturanların etrafında sürünmeye ramak kala çırılçıplak dans edişlerini. O stripizcileri saatlerce seyrederken gözlerine de bakmıştı. Hepsinin gözleri aynıydı. Kutuplardaki buz kütlelerinin ardından bakıyorlardı onları seyredenleri. Stüprizcilerin ruhunu yakalamaya, gönlünü girmeye imkan yoktu. Ruhlarını buzullara çarpıp gönüllerini dalgalarda kaybetmişlerdi. Kıyıya sürüklenen bedenleri parçalanmamıştı. Parçalanmayan bedenlerin ruhu ve kalbi beslenmekten tıka basa doymuş seyircilere sunuyorlardı. Gözlerine bakan seyircileri aradıkları gizemli ışığı yakalama çabaları, petrol akıtılan sularda balık tutmaya çıkanlardan farksızdı. Yıldırım stripsizcinin birinin kulağını eğilerek "En güzeli sensin," demişti. Stripsizci tanımadığı bir canlının sesini duymuşçasına anlık duraksamıştı. "En güzel sensin," kulağına yabancı bir cümleydi. "En seksi sensin," sözüne alışkındı. Anlık duraksamanı verdiği cesaretle sordu Yıldırım. "Bu gece benimle otele gelir misin? İstediğim parayı veririm." Stripsizcinin kulakları şimdi doğru duymuştu. Her gece defalarca duyduğu soruyu. Cevabı hep aynıydı. Hafifçe değmek ve değmenin karşılığında o anda daha çok para koparmak. Stripizciler tribünde oturanlardan kimin çevresinde dans ediyorlarsa 5 dakikaya 10 dolar alıyorlardı. Para peşin, hafif sürtünü 15 dolardı. Seyirciler arasında erkekler kadar kadınlar da vardı. Dans edenler her cinsi tahrik ediyordu. O tribünde eşiyle değil ama Alev'le oturabilirdi Yıldırım. Zevklerin ortaklığı başka, sorumlulukların paylaşımı başkaydı. Hem zevk hem sorumluluk aynı kadında birleşmezdi. Sorumluluk zevklere mecburen ket vururdu. Yıldırım otel odasındaki müzik kanalını açarak "Dans etsene," dedi karısına. Bahar evlenmeden önceki iş seyahatlerinde kaldığı otellerde geceleri televizyonu açar, paralı kanalları seçer, boru danslarını stripizcilere izlerdi. Bu sabah o gecelerde izlediklerini uygulayacaklar. Hiç tereddütsüz yatak çarşafını vücuduna sararak fırladı yataktan. Çarşafı omuzlarından süzerek, bacaklarının arasına dolayarak, kaplan atlayışlarıyla, yılan kırımlarıyla, kedi mırıltılarıyla, kulüp dansçılarına benzeyerek yabancılaştı kocasına. O yabancılaştıkça Yıldırım Amerika'daki kulüpten Alev'in büyüsünden uzaklaştı. Bahar'ı saçlarından çekti, omuzlarından ısırdı, yere diz çöktürdü ve kalçasına vura vura sevişti. İkisi de yere yığıldığında yılların evli çifti değillerdi. Birbirlerini hiç tanışmıyormuşçasına baktılar. Yerden kalkıp duşa giren, dışarı çıkalım kahvaltı edelim diyen Yıldırım'dı. Bahar suskunlaştı, aklına söyleyecek tek kelime gelmiyordu. Evlilik duygusuna, annelik duygusuna uzaklaşmış, tanımadığı birine dönüşmüştü. Yıldırım banyoda mıydı, başka şehirde mi, başka ülkede mi? Yıldırım kocası mıydı, başka biri mi? 16. ayrımın sonu, sayfa 178.